Ayrım 41.
Ötekiler bunu bilecek mi diye sordu Yahuda baş parmağıyla arkasındaki havarileri göstererek. Bu gece söyleyeceğim. Muhafızlarla Levililer beni yakaladıklarında herhangi bir karşı koyma olmasın diye. Yahuda hor görür bir davranışla dudak büktü. Onlar mı karşı koyacaklar? Nereden buldun onları efendimiz? Biri ötekinden beter. İsa başını önüne eğdi. Bir şey söylemedi. Ay yükseldi, yeryüzüne aktı, taşları, ağaçları, insanları mesetti. Lacivert gölgeler düştü toprağa. Geride havariler toplanmışlar, konuşuyorlar, tartışıyorlardı. Kimi şöleni düşündükçe ağzını yalıyor, kimi İsa'nın iğneleyici sözleri konusunda kaygıyla konuşuyordu. Thomas da zavallı ihtiyar hahamı düşünüyordu. Onun işi bitti, şimdi sıra bizde. Ne? Biz de mi öleceğiz yani? Dedi Nathaniel şaşkın şaşkın. Ölümsüzlüğe gittiğimizi söylemedin mi? Öyle ama ilkin ölmemiz gerekiyormuş diye Filipus açıkladı ona. Nathaniel başını salladı. Kötü bir yoldan gidiyoruz ölümsüzlüğe diye homurdandı. Görürsün bak cehennemde hiç de hoş vakit geçireceğimi sanmıyorum. Bir hayalet gibi beyaz ve donuk Kudüs karşılarında ay ışığı altında yükseliyordu. Evler ay ışığında sanki yerden kopmuş, havada asılı duruyordu. Mezmur okuyanlar ve kesilen hayvanlardan çıkan gürültüler gece içinde daha belirli bir şekilde duyuluyordu. Petrus ile Yuhanna kalenin doğuya açılan kapısında bekliyorlardı. Yüzleri parlak ay altında parlıyordu. Sevinç içinde onları karşıladılar. Her şey dediğin gibi oldu efendimiz. Sofra kurulu, her şey hazır. Evin sahibini soracak olursanız diye ekledi Yuhanna. Her şeyi hazırladıktan sonra yok oldu. İsa gülümsedi. Ev sahibinin ortadan kaybolması konukseverliğin en yüksek noktası. Hepsi de adımlarını sıklaştırdılar. Sokak insan doluydu. Fenerler mersin ağaçlarında sallanmaktaydı. Fısıh mezburu kapalı kapıların ardından yankılanıyordu. İsrail Mısır'dan göçtüğünde, Yakup suyu barbarlardan kurtulduğunda, deniz baktı ve kaçtı. Erden ters akmaya başladı. Dağlar koçlar gibi sıçradı. Tepeler koyunlar gibi. Neden kaçtın ey deniz? Ve sen Erden, ne diye ters döndün? Neden sıçradınız ey dağlar koçlar gibi ve siz tepeler koyunlar gibi? Rabbin önünde titre ey toprak. İsrail'in Tanrısının önünde dokunmasıyla kayaları göle çeviren, taşlardan serin su fışkırtan. Sokaktan geçerken havarilerde fısıh mezburunu okumaya başlamışlardı. Petrus ile Yuhanna önde gidiyor, onlara kılavuzluk ediyordu. İsa ile Yahuda'dan başka herkes kaygısını unutmuş, kendilerini bekleyen masaya doğru koşuyorlardı. Petrus ile Yuhanna durdular. Kesilmiş koyunun kanına batırılarak parmakla iz yapılmış olan bir kapıyı açtılar ve aç sürü içeri daldı. Avludan geçip taş bir merdivenden üst kata çıktılar. Sofra kurulmuştu. 3 tane 7 kolla avize, koyunu, şarabı, mayasız ekmeği, çerezleri aydınlatıyor, uzun bir yolculuğa çıkacaklarmış gibi yerken ellerinde tutmaları gereken asaları da ışıtıyordu. Sizinle karşılaşmak bizleri pek sevindirdi, dedi İsa ve elini kaldırarak görünmeyen ev sahibini kutsadı. Havariler güldüler. Kimi selamlıyorsun efendimiz diye sordular. Görünmeyeni, dedi İsa onlara sert bir bakış fırlatarak. Beline koca bir havlu bağladı. Su alıp diz çökerek havarilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Efendimiz, hiçbir zaman ayaklarımı yıkamana müsaade edemem, diye bağırdı Petrus. Petrus, ayaklarını yıkamazsam göklerin hakimiyetinde katılamazsın bana. O halde efendimiz, sadece ayaklarımı değil, ellerimi, başımı da yıka. Sofra başına oturdular. Açlıktan ölüyorlardı ama kimse elini uzatmak istemiyordu. Hocanın yüz ifadesi haşindi, dudaklarında acı okunuyordu. Bakışlarını bir bir havariler üzerinde gezdiriyordu. Sağındaki Petrus ile solundaki Yuhanna'ya, karşısındaki yardım etmekten hoşlanmayan suç ortağı mezarı kızıl sakala da bakıyordu. İlkin, dedi, atalarımızın kölelik ülkesinde döktüğü gözyaşlarını hatırlamamız için tuzlu su içeceğiz. Tuzlu su dolu testiyi alıp Yahuda'nın bardağına taşırcasını doldurdu. Sonra da başkalarının bardaklarına birer yudum koydu derken kendini de ağzına kadar doldurdu. İnsanların özgürlük uğruna çektikleri acıları, kaygıları ve döktükleri gözyaşlarını hatırlayalım dedi ve ağzına kadar tuzlu suyla dolu bardağını bir dikişte içti. Ötekiler suratlarını buruşturarak içtiler. Yahuda da İsa gibi bardağın içindekini bir içişte bitirdi. Efendisine göstererek bardağı baş aşağı çevirdi. tek bir damla bile kalmamıştı. Kahraman bir savaşçısın Yahuda, dedi İsa gülümseyerek. En ağır acıya bile katlanabilirsin. Mayasız ekmeği alıp bölüştürdü. Sonra koyunu kotardı. Herkes elini uzatıp yasanın çizdiği acı otlardan payını düşeni aldı. Defne yaprağı ve kekik. Esaretleri sırasında atalarının yapmış olduğu tuğlaların hatırası olarak etin üstüne kırmızı salça döktüler. Yasanın dediği gibi çabuk çabuk yediler. Her bir eline bir asa aldı ve bir ayağı havada oradan ayrılmaya hazırlandı. İsa yemiyor, onları seyrediyordu. Onun elinde de asa vardı. Uzun bir yolculuğa çıkacakmış gibi bir ayağı havadaydı. Kimse konuşmuyordu. Bütün işitilen sesler çenelerin çarpmasından, şarap bardaklarının şıkırtısından ve kemik yalayan dillerin çıkardığı seslerden ibaretti. Ay tepedeki pencereden girdi. Masanın yarısı aydınlandı. Öteki yarısı kırmızı bir karanlığa gark oldu. Derin bir sessizlikten sonra İsa ağzını açtı. Fısıh demek yolculuk demektir yoldaşlarım. Karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğü olan yolculuk. Ama bu gece kutladığımız fısıh daha da ileri gidiyor. Bu akşamki fısıh ölümden ölümsüzlüğe giden yolu ifade ediyor. Ben başta gidiyorum arkadaşlar. Sizler için yolu açıyorum. Petrus ürperdi. Efendimiz, dedi, yine ölümden söz etmeye başladın. Yine iki yüzü keskin bıçak gibi sözlerin. Başına büyük bir bela gelmek üzereyse açık konuş, biz erkeğiz. Doğru efendimiz, dedi Yuhanna. Sözlerin şu acı otlardan daha acı. Bize acı da açık konuş. İsa dokunmadığı ekmek payını alıp lokma lokma havariler arasında bölüştürdü. Alın yiyin, dedi. Bu benim vücudumdur. Şarap bardağını da aldı. Hala ağzına kadar dolu dolu duruyordu. Ağızdan ağza geçirilmesini söyledi. Hepsi de içtiler. Alıp içiniz, dedi. Bu benim kanımdır. Her bir havari kendi ekmek lokmasını yedi ve yudum yudum şarabını içti. Başları dönmeye başladı. Şarap onlara kan gibi koyu ve tuzlu geliyordu. Ekmek lokması yanan bir kor gibi karınlara indi. Birden dehşet içinde hepsi de İsa'nın içlerinde kök saldığını ve içlerini kemirmeye başladığını duydular. Petrus dirseklerini masaya koyarak ağlamaya başladı. Yuhanna İsa'nın göğsüne doğru eğildi. Bizden ayrılmak istiyorsun efendimiz. Ayrılmak istiyorsun diye mırıldanıp duruyor, başka söyleyecek söz bulamıyordu. Bir yere gitmiyorsun diye bağırdı Andreas. Geçen gün bıçağı olmayan hırkasını satsın alsın demiştin. Üstümüzdekilerini satar silahlanırız. Sonra gelsin bakalım Sharon, sıkıyorsa gelsin bakalım sana dokunabilir mi? Hepiniz beni bırakıp gideceksiniz, dedi İsa. Şikayet eder gibi değildi, hepiniz. Ben hiçbir zaman, diye bağırdı Petrus gözyaşlarını silerek. Petrus, Petrus. Horoz ötmeden daha 3 kere inkar edeceksin beni. Ben mi? Ben mi, diye haykırdı Petrus göğsüne yumruk indirerek. Ben mi inkar edeceğim seni? Ölüme dek seninleyim. Ölüme dek, dediler bütün havariler ve içinde ayağı sıçrayarak. Oturun, dedi İsa sakince. Daha saati gelmedi. Bu fısıhta sizlere büyük bir sır açacağım. Zihinlerinizi yüreklerinizi açın. Korkuya kaptırmayın kendinizi. Söyle efendimiz, diye mırıldandı Yuhanna yüreği bir saz gibi titreyerek. Yediniz değil mi? Artık açlığınız kalmadı, öyle değil mi? Bedeniniz doydu, değil mi? Artık bırakın da ruhunuz huzur içinde dinlesin, olur mu? Titreyerek hepsi de İsa'nın dudaklarına baktılar. Sevgili yoldaşlar, diye bağırdı. Elveda, ben gidiyorum. Havariler çığlıklar atarak üstüne çullandılar. Gitmesin diye tuttular. Çoğu ağlıyordu ama İsa sakin sakin Matta'ya döndü. Matta, kutsal yazıları ezbere bilirsin sen. Ayağa kalkıp yüksek sesle İşaya peygamberin kehanetli sözlerini oku da yürekleri yatışsın. Hatırlarsın, Rabbin gözünde küçük narin bir ağaç gibi büyüdü. Sevinçle ayağa fırladı Matta. Omuzları kambur duruyordu. Bacakları çarpıktı, kuruydu. Uzun ince parmakları is lekesi içindeydi ama birden nasıl da dimdik durdu. Yanakları alev aldı, boynu şişti ve peygamberin sözleri yüksek tavanlı odada acı ve kudretle yankılandı. Rabbin gözünde küçük narin bir ağaç gibi büyüdü susuz ağaçtan fışkıran. Ne güzeldi, ne parlaktı. Gözlerimizin seçebileceği kadar. Yüzünde hoşumuza gidecek hiçbir özellik yoktu. İnsanlar onu hor gördüler, geri çevirdiler. Acılı bir adam, acıyı tanıyan kişi, yüzümüzü çevirip değer vermedik ona. Ama bütün acılarımız üstüne aldı. Bizim suçlarımız da yaralandı. Bizim alçaklığımız onu zedeledi. O kamçı yedi, iyileştik. Ceza yedi, acılara boğuldu, yine de açmadı ağzını. Kesilmeye giden koyun gibi açmadı ağzını. Yeter dedi İsa içini çekerek. Yoldaşlara döndü. İsa'ya peygamberin sözünü ettiği kişi benim dedi sakince. Kesilmeye götürülen koyun benim ve ağzımı açmayacağım. Bir süre durduktan sonra devam etti. Doğduğum günden beri kesilmeye götürüldüm. Şaşkın havariler açık ağızlarla ona bakıyor, söylemiş olduğu sözleri anlamaya çalışıyorlardı. Derken birden hep birlikte yüzlerini masanın üstünde saklayıp ağıt okumaya başladılar. Bir ara İsa'nın yüreği burkuldu. Bu inildeyen yoldaşlarını nasıl bırakabilirdi? Gözlerini kaldırıp Yahuda'ya baktı. Yahuda'nın sert bakışlı mavi gözleri uzun süredir İsa'nın üstüne takılmıştı. Efendisinin içinde olup bitenleri kestirmişti. Sevginin gücü ne kadar kolay felce uğratabileceğini biliyordu. İki bakış havada karşılaştı ve birkaç saniye havada güreştiler. Biri haşin amansız, öteki yalvarır acılı. Derken İsa başını sallayarak Yahuda'ya acı acı gülümsedi ve yeniden havarilere döndü. ''Niçin ağlıyorsunuz?'' diye sordu onlara. ''Niçin ölümden korkuyorsunuz? Tanrı'nın baş meleklerinden insanı en çok sevenler arasında en esirgeyicisi. Benim şehit düşmem, çarmıha gerilmem şart, cehenneme inmem gerek. Ama üç gün içinde mezarımdan fırlayacağım ve göğe çıkarak babamın yanında oturacağım.'' ''Bizi yine yalnız mı bırakacaksın?'' diye bağırdı Yuhanna ağlayarak. ''Bizi de al götür cehenneme, cennete.'' ''Yeryüzündeki görev de ağır bir görev sevgili Yuhanna. Sizlerin hepinizin toprak üstünde kalmanız gerek. Kalıp çalışmalısınız. Burada, toprakta savaşacaksınız. Sevin ve bekleyin. Ben döneceğim.'' Yakup, efendisinin ölümüne alışmıştı ve yeryüzünde yalnız kaldıklarında neler yapacaklarını düşünüp duruyordu. ''Tanrı'nın ve Efendimiz'in de karşı gelemeyiz. Peygamberlerin dediği gibi senin görevin ölmek Efendimiz. Bizimki ise yaşamak. Yaşayalım ki söylediğin sözler kaybolup gitmesin. Onları kutsal yazılara katacağız. Yasalar yapacağız. Kendi havralarımızı kuracağız. Kendi yazıcılarımız ve ferisilerimiz olacak.'' İsa dehşete kapılmıştı. ''Sen ruhu çarmıha geriyorsun Yakup.'' diye bağırdı. ''Hayır, hayır, böyle yapmanızı istemiyorum. Ancak bu şekilde ruhun hava olup kaçmasını engelleyebiliriz.'' diye karşı çıktı Yakup. ''Ama o zaman özgürlüğünü yitirir, ruh olmaz. Önemi yok, ruh gibi durur. Bizim görevimiz için yeter.'' Soğuk bir ter boşandı İsa'dan. Acele havarilere baktı. Kimse de karşı koymak için başını kaldırmamıştı. Petrus, Zebedi'nin oğluna hayranlıkla bakıyordu. Yaratıcı bir zihni vardı. Babasının bütün parlak niteliklerini almıştı. Şimdi görürsünüz bakın, her şeyi Efendimiz için ayarlayacaktı. İsa, ümitsizlik içinde ellerini kaldırdı, yardım ister gibiydi. ''Avutucuyu göndereceğim size, hakikatin ruhunu. O sizlere kılavuzluk eder.'' ''Avutucuyu çabuk gönder.'' diye bağırdı Yuhanna. ''Ki biz de yoldan sapıp seni görmekten yoksun kalmayalım sonra.'' Yakup inatçı başını salladı. ''O da sözünü ettiğin hakikat ruhu da çarmıha gerilecektir. İnsanlar var oldukça ruhun çarmıha gerileceğini bilirsin Efendimiz. Ama önemi yok. Arkada daima kalan bir şey olur. O da bence yeter bize.'' ''Bana yetmez.'' diye bağırdı İsa. Yakup bu acıklı çığlığı duyunca tedirgin oldu. Yaklaşıp efendisinin elini tuttu. ''Evet, senin için yeterli değil Efendimiz.'' dedi. ''Çarmıha gerilmen bu yüzden. Sözüne karşı çıktığım için bağışla beni.'' İsa elini onun inatçı başı üstüne koydu. ''Tanrı dilerse ruh varsın bu dünyada durmadan çarmıha gerilsin. Çarmıh da kutsansın. Sevgiyle, sabırla ve inançla taşıyalım onu. Bir gün omuzlarımız üstünde kanatlanır.'' Konuşmuyorlardı. Ay şimdi epey yükselmişti gökte. Sofra üstünde bir ölüm ışığı dolaşıyordu. İsa ellerini kavuşturdu. ''Günlük iş bitti.'' dedi. ''Yapmam gereken şeyi yaptım. Söylemem gerekeni söyledim. Ödevimi yaptım sanıyorum. Şimdi ellerimi kavuşturuyorum.'' Yahuda'ya işaret etti. Yahuda kalktı. Meşin kemerini sıktı. Eğri asasını aldı. Allah'a ısmarladık dermiş gibi ona el salladı. ''Bu gece,'' dedi, ''Sedron Vadisi'nin ötesindeki Cessamani'nin zeytinlikleri altında dua edeceğiz.'' ''Yahuda kardeşim git. Tanrı yardımcın olsun. Tanrı yanından ayrılmasın.'' Yahuda dudaklarını araladı. Bir şey söylemek istiyordu ama fikrini değiştirdi. Kapı açıktı, dışarı fırladı. Koca ayakları taş basamaklarda güm güm ses çıkardı. Petrus tedirgindi. ''Nereye gidiyor?'' diye sordu. Arkasından gitmek üzere ayağa kalktı ama İsa tuttu. ''Petrus, Tanrı'nın çarkı dönmeye başladı. Yolu tıkama.'' Bir meltem çıkmıştı. Yedi kollu avizedeki alevler titreşiyordu. Birden dehşetli bir rüzgar esti ve kandiller söndü. Bütün ay odaya girdi. Nathaniel korktu ve arkadaşına yaslandı. ''Bu rüzgar değildi Filipus. Biri girdi içeri. Ya Rabbim, Şaron olmasın sakın.'' ''Olsa sana ne?'' dedi çoban. ''Bizim için gelmiyor ya.'' Hala dengesini bulamayan arkadaşının sırtına vurdu. ''Büyük gemilere büyük fırtınalar yakışır.'' dedi. ''Tanrı'ya şükür bizler kayalıklar, fındık kabuklarıyız.'' Ay İsa'nın yüzünü yalamış, yutuyordu. İki zifiri karanlık gözden başka bir şey kalmamıştı. Yuhanna korkmuştu. Hala orada olup olmadığını anlamak için elini gizlice İsa'nın yüzüne götürdü. Efendimiz diye mırıldandı. Neredesin? Henüz buradayım sevgili Yuhanna diye cevap verdi İsa. Bir zamanlar Kutsal Karmel Dağı'nda bir dervişin söylediği sözleri hatırlamıştım da yok oluverdim bir ara. Domuz gibi bedenimin beş çukuruna gömülmüştüm demişti. Peki nasıl kurtuldun dede diye sormuştum ona. Mücadele çektin mi oldu? Yo diye cevap vermişti bana. Bir gün çiçek açan bir badem ağacı görmüş ve kurtulmuştum. Çiçek açan bir badem ağacı sevgili Yuhanna. Ölüm bir an için öyle geldi bana şimdi. Yerinden kalktı. Gidelim dedi. Vakit tamam. Başa geçti. Ardından derin düşüncelere dalmış havariler geliyordu. Gidelim buradan diye fısıldadı Nathaniel dostuna. İşin içinde kargaşalık kokusu alıyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum diye cevap verdi Filipus. Ama Thomas'ı da alalım yanımıza. Ay ışığında Thomas'ı aradılar ama o sokaklarda kaybolmuştu bile. Kendiliklerinden arkada kaldılar. Topluluk Cedron'a varır varmaz ötekilerin uzaklaşmalarını beklediler. Derken tabanları yağlayıp ölümden kaçmaya başladılar. İsa geri kalanlarla birlikte Cedron Vadisi'nden inip karşı tepeye tırmandı ve Getsemane'nin zeytinliklerine giden yola girdi. O koca zeytin ağaçları altında kaç gece uyanık kalmış, Tanrı'nın esirgeyiciliğinden ve insanların alçaklıklarından söz etmişti. Durdular. Akşam çok yiyip içtiklerinden havarilerin uykuları gelmişti. Taşları ayaklarıyla iterek toprağı temizlediler, yatmaya hazırlandılar. Üç kişi yok dedi İsa bakınarak. Ne oldu onlara? Koyup gittiler dedi Andreas öfkeyle. İsa gülümsedi. Onları yargılama Andreas, görürsün. Bir gün üçü de dönecekler. Taşların kralları en layık olanı, dikenli solmayan taşlarla dönecekler. Bu sözü söyledikten sonra bir zeytin ağacına yaslandı, birden büyük bir yorgunluk duymuştu. Havariler yatmış bulunuyorlardı. Yastık yerine büyük taşlar bulmuşlar, rahatlarını sağlamışlardı. Gel Efendimiz, sen de yat bizimle dedi Petrus esneyerek. Andreas nöbet bekler. İsa bedenini ağaçtan ayırdı. Petrus, Yakup ve Yuhanna dedi. Gelin benimle. Sesi acıydı, buyurur gibiydi. Petrus duymazlıktan geldi. Yere uzanıp yeniden esnedi ama Zebedin'in iki oğlu kollarından tutup kaldırdılar. Yürü dediler. Utanmıyor musun? Petrus kardeşine yaklaştı. Kim bilir ne olacak Andreas? Bıçağını ver. İsa önde gidiyordu. Zeytin ağaçlarını arkalarında bırakmışlar, açık alana varmışlardı. Karşılarında ay ışığına belenmiş, Kudüs parıldıyordu. Gök süt gibiydi, yıldız yoktu. Önceden büyük telaş içinde yükselmiş olan Dolunay, şimdi göğün ortasında kıpırdamadan duruyordu. Baba diye mırıldandı İsa. Gökteki baba, yerdeki baba, yarattığın dünya güzel, görüyoruz biz de. Görmediğimiz dünya da güzel. Bilmiyorum, bağışla beni, bilmiyorum hangisinin daha güzel olduğunu. Yere eğilip bir avuç toprak aldı ve kokladı. Kokusu içine işledi. Yakınlarda şam fıstığı olmalıydı. Toprak reçine ve bal kokuyordu. Toprağı yanağına, boynuna, dudaklarına sürdü. Ne koku diye mırıldandı. Ne sıcaklık, ne kardeşlik. Ağlamaya başladı. Toprağı avucu içinde tutuyor, ondan ayrılmak istemiyordu. Birlikte diye mırıldandı. Birlikte öleceğiz kardeşim, başka dostum yok. Petrus yorulmuştu. Daha nereye kadar gideceğiz dedi. Nereye götürüyor bizi? Ben burada kalacağım, burada yatacağım. Ama uzanmak için çevresinde rahat bir çukur ararken İsa'nın ağır ağır üstlerine doğru geldiğini gördü. Hemen güç bulup ötekilerin önüne geçerek onu karşılamak üzere ilerledi. Neredeyse gece yarısı olacak Efendimiz dedi. Burada uysak fena değil bu yer. Yavrularım dedi İsa. Ruhum ölecek gibi üzgün. Ben burada açıkta kalıp dua edeceğim. Siz gidip ağaçların altına uzanın. Ama sizden rica ediyorum uyumayın. Bu gece uyanık kalıp benimle birlikte dua edin. Yardım edin bana yavrularım. Yardım edin bu çetin anda. Yüzünü Kudüs'e doğru çevirdi. Hadi gidin. Yalnız bırakın beni şimdi. Havariler bir taş atımlık yere kadar gidip zeytin ağaçları altına uzandılar. Ama İsa suratı toprağa yapışık bir şekilde yüzü koyun yere attı kendini. Zihni, yüreği ve dudakları topraktan ayrılamaz bir durumdaydı sanki. Topraklaşmışlardı. Babam diye mırıldandı. Burada iyiyim. Toprak da toprağım. Beni bırak. Bana içmem için verdiğin tas çok acı, çok. Dayanamıyorum. İmkanı varsa ne olur dudaklarımdan al onu. Sustu ve dinledi. Babanın sesini karanlıkta duyarım belki diyordu. Gözlerini kapadı. Kim bilebilirdi ki? Tanrı iyiydi. Baba içinde görünebilir, ona acıyarak başıyla işaret eder ve gülümserdi. Titreyerek bekledi. Bekledi. Hiçbir şey duymuyordu. Görmüyordu. Yapayalnız çevresine baktı. Korktu, sıçradı. Yüreğini yatıştırmak için yoldaşlarının yanına gitti. Üçünün de uyumakta olduğunu gördü. Petrus'u, Yuhanna'yı ve Yakup'u ayağıyla dürttü. Utanmıyor musunuz dedi onlara acı acı. Kısa bir süre benimle dua etmek için duramadınız mı? Efendimiz dedi Petrus, göz kapaklarını açamıyordu. Ruh hazır, gönüllü ama beden zayıf, bağışla bizi. İsa açık alana doğru döndü ve kayaların üstüne diz üstü düştü. Baba diye haykırdı. Bana verdiğin tas pek acı, dudaklarımdan çek al. Konuşmaktayken ay ışığında bir melek gördü. Haşin ve soluktu. Kanatları aydandı. Avuçları içinde de gümüş bir tas tutuyordu. İsa elleriyle yüzünü kapadı ve toprağa yığıldı. Bu mu cevabın baba? Hiç acımıyor musun? Kısa bir süre bekledi. Yavaş yavaş parmaklarını ayırdı ve meleğin hala üzerinde olup olmadığına baktı. Gökten gelen konuk daha da aşağı inmişti. Tas şimdi dudaklarına değmekteydi. Çığlık attı, kollarını kaldırdı ve sırt üstü yere düştü. Kendine geldiğinde ay göklerin doruğundan bir el uzaklığı oynamıştı. Melek de ay ışığı içinde kaybolmuştu. Uzakta Kudüs yolunda serpiştirilmiş kıpırdayan ışıklar gördü. Yanan meşalelerden geliyordu herhalde. Onlara doğru mu geliyordu? Yoksa onlardan uzaklaşıyor muydu? Yeniden korkuya kapıldı. İnsanları görmek, insan sesi duymak, sevdiği ellere dokunmak özlemi duydu. Üç yoldaşı bulmak üzere koşmaya başladı. Üçü de yine uyumuş kalmıştı. Durgun yüzleri ay ışığında yıkanıyordu. Yuhanna yastık olarak Petrus'un omzuna dayanmıştı. Petrus ise Yakup'un göğsüne. Yakup siyah saçlı başına taştan bir destek bulmuştu. Kolları gökleri kucaklıyormuş gibi iki yana açılmış. Parıldayan dişleri kuzguni siyah bıyığı ve sakalı arasından görünüyordu. Güzel bir düş görüyor olmalıydı, gülüyordu. İsa acıdı. Bu kez onları iterek uyandırmaktan vazgeçti. Ayak uçlarında yürüyerek geri geri gitti. Yeniden yüzü koyun toprağa düşüp ağlamaya başladı. Baba dedi. Öyle yavaş çıkmıştı ki sesi, sanki Tanrı'nın duymasını istemiyordu. Baba, buyruğun yerine getirilecektir. Benimki değil baba, seninki. Ayağa kalkıp Kudüs yoluna doğru baktı. Işıklar şimdi daha bir yaklaşmıştı. Çevrelerinde kıvranan gölgelerle parıl parıl yanan tunç zırhı açıkça görüyordu. Geliyorlar, geliyorlar diye mırıldandı. Diz bağları çözüldü. Tam o sırada bir bülbül belirdi ve karşısında küçük gırtlağını şişirip ötmeye başladı. Koca ay ilkbahar kokuları ıslak ılık geceden sarhoş olmuştu. İçinde gücü her şeye yeten aynı Tanrı vardı. Göğü, yeri ve insanların ruhunu yaratan. İsa başını kaldırdı, dikkatle dinledi. Toprağa öpüşmeyi, kuşların minik göğüslerini seven bu Tanrı, insanların Tanrısı olabilir miydi? Birden kuşun davetine karşılık olarak ruhunun derinliklerinden başka bir bülbül sıçradı, o da sonsuz acı ve sevinçlerin türküsünü söylemeye başladı. Tanrı, aşk ve ümit.